Ayrım 7. Gece yarısından sonra yürüyerek eve döndüm. Aşağı doğru inen, yönünü yitirmiş dar sokaklar karanlık ve ıssızdı. Tedirginlik adımlarımı hızlandırdı. Büyük, denize paralel bir sur gibi uzanan koruyucu apartmana yaklaştığımda neredeyse koşuyordum. Binanın iki kanadının önünde de huzursuz, gürültücü iki topluluk vardı. Gezegenin bu yarısını kaplayan karanlık, düşünce ayrılıklarının üstünü örtememişti. Kalabalığı yararak dairemin bulunduğu kanadın geniş kapısından içeri girdim. Posta kutumda pulsuz bir zarf vardı. Yönetim, bu onların tarzıydı. Zarfı alıp asansöre bindim. Sürprizlerin ilki beni dairede bekliyordu. Kilidi açıp içeri girer girmez antrenin sonunda dışarıdaki ışığın ulaşmadığı salonun tam girişinde yeşil gizemli bir çift ışık kaynağıyla karşılaştım. Sanki karanlığı yok edersem korkuyu da yok edebilirmişim gibi yandaki düğmeye bastım hemen. Avizeden dökülen ışık korkumu bir anda şaşkınlığa çevirdi. Ama şaşkınlığım öyle hafif bir ürpertiyle değil, derin bir dehşet duygusuyla sarılıydı. Çünkü karşımda evvelsi gece rüyamda gördüğüm o kedi duruyordu. Havaya sıçramamak için zor tuttum kendimi. Kedi buradaysa o turuncu yılan da yakınlarda olmalıydı. Beni yatıştıran kedinin dost bakışları oldu. Sakindi, nefes alışımın ve garip hareketlerimin düzene girdiğinden emin olunca bakışları gibi dostça yaklaştı. Yürürken yaylanıyordu ve bacaklarıma süründü. İçeri girmeyi nasıl başarmıştı? Düşüncelerimi kedinin göz alıcı güzelliği böldü. Tıpkı rüyadaki gibi uzun tüylü ve rengarenkti. Odaları dolaştım. Kullanılmayan tuvaletteki küçük havalandırma penceresinden başka açık bir yer yoktu. Ama burasının da kapısı kapalıydı. Araştırmadan vazgeçerek birlikte salona döndük. Alt, belki de üst kattaki dairelerden birinde yaşayanlara ait olmalıydı kedi. Öyle düşünerek rahatladım. İkinci sürpriz sırasını telesekreterde bekliyordu. Güzin'in bunca yıldan sonra onu aramamı isteyen sesini duyunca ikinci kez irkildim. Sesi boğuk ve çağrı yüklüydü. Halamın öldüğünü mü duymuştu? Hemen üstünü çizdim bu olasılığın. Güzin gibilerin nefreti 14 yılda aşınmazdı. Olasılık gibi mesajı da sildim. Adnan birkaç yıl önce Güzin'in döndüğünü öğrendiğini söylemişti. Ama ikimiz de İstanbul'da olduğu bu süre içinde onunla ne karşılaşmış ne de konuşmuştuk. Kedi miyavlayınca ikinci sürprizden ilkine döndüm. Arka ayaklarının üstüne kalkmış, patileriyle sarılır gibi tutunduğu bacağımı tırmalıyordu. Geri çekilip eve zorla giren bu davetsiz misafirden uzaklaştım. Mutfağa kadar beni izledi. İkimize de yetecek kadar süt vardı buzdolabında. Ama çoğunu o içti. Göz alıcı, daha çok gizemliydi. Yönetimden gönderilen zarfı yatakta açtım. Şekilsiz bir imzayla sona eren 3 satırlık notta daha önce 4 kez yazıyla istenmesine karşın 6 adet vesikalık fotoğrafımın yönetime hala verilmediği yazılıydı. Binamızın son günlerde hassaslaşan güvenliğini tehlikeye atmamak için fotoğraflarınızı en kısa zamanda yönetim bürosuna elden teslim etmeniz diye devam ediyordu. Kağıdı buruşturup yandaki komodine fırlattım. En az 5 kez göndermiştim fotoğrafları. Üstelik sonuncusunda hepsinin arkasına tek tek adımı da yazmıştım. Boy aynasının çerçevesinde iliştirildiği yerde beni seyreden iri gözlü kıza göz kırpıp yattım. O gece kediyle birlikte uyuduk. Ben onu yataktan atmaya davrandıkça o ayaklarıma sarıldı. Sonunda pes eden ben oldum. Gecenin kalanını yatağa eşit olarak paylaşarak geçirdik. Sabah evden çıkarken bir kedi bulduğumu, sahibinin beni aramasını isteyen duyuruyu asmak için ilan panosuna yaklaştığımda kendimle karşılaştım. Panoya üstüne büyük harflerle yanlış yazılmış adımın bulunduğu bir kağıt asılmıştı. Omuzlarımı silktim, hiç olmazsa soyadım doğruydu. Hemen yönetime uğramam isteniyordu. Kediyle ilgili duyuruyu adımın yanına iliştirip asansöre geri döndüm. Yıllardır binanın yönetim bürosu olarak kullanılan daire en üst katta denize bakan cephedeydi. Asansörden inince uzun koridorda 2 şey dikkatimi çekti. Olağan dışı bir temizlik ve güçlü aydınlatma. İki yanında neredeyse 20 metrede bir üniformaya benzeyen mavi elbiseler giymiş, iri kıyım genç adamların kımıldamadan beklediği cilalanmış koridor, belki aydınlatmanın da etkisiyle buzlu bir yüzey gibi pırıl pırıl parlıyordu. Kaymaktan korka korka tavana yerleştirilmiş onca ışığın cehenneme çevirdiği koridorda ilerledim. Sanki ayaklarımın altında buz, tepemde ise tropikal bir güneş vardı. Büronun kapısına yaklaşınca yanda bekleyen adamlar işaret etmeden kendiliğimden durdum. İçeri girebilmem için adımı, oturduğum daireyi ve neden geldiğimi açıklamam gerekti. Bir an üstümü arayacaklarını düşündüm ama aramadılar. Adamlardan genç olanı gülümsemeye pek benzemeyen bir dudak hareketinin ardından kapıyı açıp girmemi işaret etti. Buraya ilk kez geliyordum, nasıl bir yer olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama içeri girer girmez yanlış bir yerde olduğum kaygısıyla durakladım. Büronun girişi çok geniş bir salondu. Aslında daire alt kattakilerden farksızdı. Ancak ara duvarlar yıkılmış ve önümde duran bu şaşırtıcı genişlik elde edilmişti. Tam karşıda ikisi birleştirilerek oluşturulan büyük penceredeki boğaz görüntüsü soluk kesiciydi. Ve burada alt katlardaki gibi çatılarla bölünmüyordu. Pencereye doğru ilerledim. Binanın en iyi dairelerinden birinin böyle bir amaç için kullanılması aptallıktı. Düşüncelerimi sert, nemsiz bir ses kesti. Buyurun. Sola döndüm. Koyu renk takım elbise giymiş bir adam yanda, girişten görülmeyen girintinin içine yerleştirilmiş masanın arkasında, geniş salonda olup bitenleri gözler gibi oturuyordu. Yüzü de sesi gibi sert ve metalikti. Masaya yaklaşıp gözlerini üstümden bir an için bile ayırmayan adama adımı söyledikten sonra istedikleri vesikalık fotoğrafları en az 4 kez yönetimin girişteki kutusuna bıraktığımı anlattım. Adam, gülmemek için zor tutuyordum kendimi çünkü teneke bir korkuluğa benziyordu, önce sessiz bir sabırla beni dinledi. Ancak daha sonra sözlerimi bitirmemi beklemeden sabırsızlıkla başını sallamaya başladı. Hayır efendim, bize ulaşan fotoğraflar kesinlikle size ait değil. Masanın sol tarafına eğilip nereye koyduğunu bildiği bir dosyayı aldı. Bakalım, sayfayı hızla çevirdi. İşte, evet burada. Kuzey, kat 6, daire 86. Biraz bekleyin. Düşünceden yoksun sesi bir metal gibi tın tın ötüyordu. Hepsi topu topu 3 sayfa olan dosyamı uzun uzun incelemesini bekledim. Neden sonra aradığını bulup uzattı. Fotoğrafları alıp baktım ve hemen adama geri verdim. İşte, gördünüz mü, bakın. Ancak sözlerimi bitirmeden sustum. Daha doğrusu susmak zorunda kaldım. Adamın şaşkınlığı oldu beni susturan. Yüzündeki hayret öylesine gerçekti ve öylesine boş bakıyordu ki bir an haklı olabileceğini düşündüm. Fotoğrafları tekrar aldım. Hayır, adam haklı değildi. Geçen yıl yaz sonunda çektirdiğim vesikalık fotoğraflardı bunlar. Fotoğrafları masaya adamın önüne bıraktım. Şansımı bir kez daha deneyecektim. Bu benim dedim. Sonra umutla adama baktım. Vazgeçmemiş aynı inatçı tavırla başını sallıyordu. Öfkelenmemeye çalışarak tekrar fotoğrafları aldım. Bu kez yüzümün yanında tuttum. Bakın, gördünüz mü? Adam başını unutmuştu, hala sallanıyordu. Sesi yine madeni ama titrekti bu kez. Fotoğraftaki yüzün sizinle alakası yok. Bakın, 2 ay önce bir kadın gelmişti. Güvenilir bir yurttaştı, sizi arıyordu. Bu fotoğrafları gösterdik, o da tanımadı sizi. Sözlerinin burasına sustu, kuşkulanmıştı. Yoksa bizi yanıltmak mı istiyorsunuz? Tam hangi kadın diye soracaktım ki karşımdaki şaşkın adam görünüşünden umulmayacak bir çeviklikle ayağa fırladı. Onu böylesine korkutan şeyi görmek için geriye döndüm. Osman, evladım! Yandaki uzun duvarın ortasındaki deri kaplı kapı açılmış, eşikte tıknaz, kırmızı yanaklı bir adam belirmişti. Adam adının Osman olduğu anlaşılan şaşkının yanında beni görünce cümlesini yarım bırakarak kibar olmaya çalışan bir sesle bu kez bana seslendi. Oo, ziyaretçimiz varmış! Ardından Osman'ı yok sayan buyurgan tonla ekledi. Buyurun, buyurun. Ziyaretçi olmadığımı söylememe fırsat kalmadan teneke korkuluğun amiri olan adamın odasında buldum kendimi. Bu büroda birbirine bitişik yatak odalarının arasındaki duvar yıkılarak oluşturulmuştu. Anlaşılan duvar yıkmak modaydı burada. Odaya saçılan para zevksiz ve oldukça pahalı bir lüksü sergiliyordu. Adama gelince hareketlerinde kabalık, kontrollü bir bayağılık vardı ama bu tavrı onu sevimli, hatta sevecen biri yapıyordu. Konuşurken her şeyi hareket ediyordu. Elleri, kolları, başı ve arada dışarıya çıkıp boyar gibi bir baştan uca dudaklarını yalayan dili. Anlaşılan kendini obur, şişman çocuklar gibi büyük bir canlılıkla yaşayanlardandı karşımdaki adam. Konu gecikmeden güney kanadındaki çatlağa geldi. Ben konuşmuyordum, dinliyor. Arada adam alkış bekleyen bir komedyen gibi sustukça başımı söylediklerini onayladığımı belli edecek şekilde sallıyordum. Dışarıdan tahrik var. Adam güney kanadında oturanların binanın doğusundaki ve kuzeyindeki komşular tarafından kışkırtıldığına emindi. Sorun buradan kaynaklanıyordu ona göre. Pek de haksız sayılmazdı, doğru söylediğini biliyordum. Niyetleri önlerini açmak. Çünkü biz deniz cephelerini kapatıyoruz. Güneylerindeki tek engel biziz. Biziz dediğinde beyaz lake masanın üstündeki telefonlardan biri çalmaya başladı. Adam öfkeli bir tavırla sustu. Rolü çalınmış, geriye itilmiş gibiydi. Pencereden dışarıya baktım. Görüntü soluk kesiciydi. Adam haklıydı. Denize böylesine hakim bir konumdaki bina için çok şey yapılabilirdi. Dosyanızdaki bilgiler pek iç açıcı değilmiş. Pencereyi bırakıp adama döndüm. Anlaşılan telefon benimle ilgiliydi. Bilgi vereni kestirebiliyordum. Evet, hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim. Konuşması değişmişti. Suçlunun direncini kırmaya, boyun eğdirmeye alışkın bir kabalık vardı artık sesinde. İsterse bu kabalığı güce dönüştürebileceğini sezinliyordum. Toplantılara katılmıyormuşsunuz. Dün geceki genel kurula da gelmemişsiniz. Oysa konunun önemini herkese duyurmuştuk. Biraz daha böyle konuşup sonra sesinin ne kadar tehlikeli biri olduğunu hissettirecek şekilde birden incelterek öne doğru eğildi. Yoksa siz de hareketimize katılmayarak o güneyli çatlakçılara destek verenlerden misiniz? Başımı salladım. Adam amacına ulaşmış, beni tedirgin etmeyi başarmıştı. Avuçlarımın nemlendiğini, omuzlarımın büzüldüğünü fark ettim. Aslında halim tedirginlikten ötedeki bir durumu andırıyordu, korkuyu. Boğazımı temizleyerek hayır dedim, değilim, kesinlikle değilim. İyi, bunu bizzat sizden duymamız çok iyi. Adam üzerimde kolaylıkla kurduğu üstünlüğün farkındaydı. Üstelik vazgeçmeye de niyetli değildi bu üstünlükten. Aidatlarınızı düzenli ödemişsiniz, yüzünüz de temiz. Ama bu ayrımcılığın, çatlak konusunun önemini unutmayalım lütfen. Eğer bu büyük güzel bina bizimse onu korumayı da bilmeliyiz. Aslında yönetim sizden görev ve çaba istiyor. Görev? Adam beni bekleyen görevin ne olduğunu açıklamaya koyuldu. Konuşmaya devam ettikçe bundan böyle söyleyeceklerinin pek önemli olmayacağını fark ettim. Her despot gibi sesine aşıktı. Şimdi uzunca bir süre kendini tatmin edecekti. 20 dakika sonra adam kendini yaşamaktan ya da kendini becermekten yorulunca odadan çıkıp yeniden salona döndüm. Fotoğrafların bana ait olmadığını söyleyen öteki adam masanın ardında pusuya yatmış, sindiği yerde çıkmamı beklemişti. Ayağa kalkmaya davranınca kendimi koridora attım. Asansörle aşağıya inerken avuçlarım sıkıntıdan sırılsıklandı. Teri elimi pantolonuma sürterek siliyor, bir yandan da fotoğrafımdan beni tanıyamayan kadının kim olduğunu düşünüyordum. Ben neredeydim? Tatildeyken mi gelmişti, neden gelmişti gibi? Sokağa indim ve dar sokaklara küsüp arkasını dönmüş evlerin arasından Taksim'e çıktım. Tıknaz adam midemi ekşitmişti. Ayşe'nin bana kahve ısmarlamasını umuyordum. Bankanın alt katı kalabalıktı. Kısa bir süre için seans odasına uğradım. Birkaç emekli, iki ev hanımı kılıklı kadın ellerindeki 2-3 kuruşu kaybetmekle meşguldüler. Sağda burada sık sık rastladığım uzun boylu, hastalıklı görünüşlü genç vardı. Hırs yüz atlarını çoktan silmişti. Yakında kişiliğini de yok edecek bu hırsın kılavuzluğuyla kısa zamanda çok para kazanmanın kestirme yollarını arıyordu. Seansa gelince gevşekti, kağıtlar pek kımıldamamıştı. Ayşe'nin üstünde kısa bir etek vardı, saçları parlıyor, bu da başını siyah bir ışık kaynağına dönüştürüyordu. Belki de gözlerinden yayılıyordu bu ışık. Beni görür görmez gülümsedi. Böyle aniden gülümsemesi her seferinde şaşırtıyordu beni. Zaten sürekli gülen biri yüzündeki o ifadeyi yenisiyle aşmayı nasıl başarıyordu? Açmış bir gülün ikinci, üçüncü kez yeni bir biçimde bir daha açması gibi. Aslında yüzüne eşit dağılmış, dengeli bir güzelliği vardı. Gözleri, kaşı, ağzı. Gülümsemesi bu huzurlu dengeyi bozuyordu. Bana sorsalar böyle derdim. Kahve ısmarlayacaktı. Bu kez süt de istediğimi söyleyince yüzündeki gülümseme, göz kırpışı gibi açılıp kapandı. Ona midemi anlattım. Portföyü boşaltmaktan yanaydı. Kağıtlar yeteri kadar prim yapmıştı. Yüzüne bakınca sormadığım sorunun cevabını verdi. Ufuktaki Irak krizi ve hükümetle askerlerin arasında tırmanacağı benzeyen gerilim. Daha önce iki kez uyarılarını dinlemiştim. Üçüncüsünde de evet dedim. Ben bacaklarını ve yüzünü seyredip kahvemi içerken Ayşe bilgisayarda hisse senetlerini satmaya koyuldu. 20 dakika sonra ekranda toplamını gördüğü para onunmuş gibi sevinçliydi. Kibarca iltifat ettim. O da kendine yakışan zarif bir tavırla bu iltifatları kabul etti. Kibarlığını sergileyişini ve neşesini seviyordum. Kahve için teşekkür ederek kalktım. Gelecek neler tasarlıyordu. Onunla yatacak mıydım? Şubenin kapısından çıkarken durakladım. Ayşe'yi yaklaşık 2 yıldır tanıyordum ama böyle bir düşünce ilk kez geçiyordu aklımdan. Oysa onunla sadece flört ediyordum. Bu da önemli değildi. Çünkü ben kadınlarla hep flört ederdim. Dışarı çıkmak isteyen biri izin isteyince kenara çekildim. Nazan varken bir başkasını istemek, kendime sorduğum bu sessiz, gizli bir düşünceden farklı soru kesinlikle şaşırtıcıydı. Birkaç kez derin bir soluk aldım. O tıknaz adam beni tedirgin etmişti. Ne zaman korksam genellikle bir kadına sığınmak isterdim. Hepsi buydu. Caddeye çıktım. Sıra 7'deydi. Yarım saat sonra ajanstaydım. Sekreter saçını değiştirmemişti. Hala yeşildi. Gülümsedim. Sonra masasının yanındaki oturma grubundan hafif bir koltuk çekip karşısına yerleştim. Daha önce selamlaşmanın ve Neşat'ı sormanın dışında onunla pek konuşmamıştım. Kız şaşırmadı, tersine sanki aylardır bunu bekliyormuş gibi ağzını genişletmek yerine dudaklarını aşağıya çeken, kurşun gibi ağır bir gülümsemeyle karşıladı beni. Ayla'dan, onun bir kedisi olduğunu duymuştum. Doğru muydu? Evet doğruydu, kedisi vardı. Kız 10 dakika kadar anlattı. Sonunda çeşitli kedi mamaları, kedi davranışları ve psikolojisi hakkında epeyce bilgi sahibi olmuştum. İlk ağızda kumla mama almalıydım. Eğer sahibini bulamazsam güzel bir kedi daha ister miydi? Kız dudaklarını eski yerine iten ağır başlığını takınarak başını salladı. Zaten iki kedisi vardı. Nejat çekimdeydi. Ayla da henüz gelmemişti. Nejat'ın odasına geçip günün ikinci kahvesini yudumlamaya koyuldum. Midem sonunda yatışmıştı. Önce Nazan'ı aradım. Ankara'dan dönmüştü. Akşama ona uğramaya ne derdim? Evet dedim, uğrarım. Halamı yine sormadı. Ardından Güzin'i aradım. Güzin duyar duymaz sesimi tanıdı. Aramamı bekliyordu ya da beni duyunca öyle dedi. Sesine bakılırsa keyfi yerindeydi. Sorduğumda iyiyim dedi. Beni görmesi gerekiyormuş küçük bir yardım için. Niyetim onu ertesi gün öğle yemeğine davet etmekti. Bir saat içinde hazır olabileceğini söyleyince ikide Taksim'deki otelde buluşmaya karar verdik. Yarım saat kadar Nejat'ın odasında gazetelere göz atarak oyalandım. Haberler iç karartıcıydı. Diyarbakır E-tipi cezaevindeki 10 tutuklunun öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyordu. 4 güvenlik görevlisi Şırnak civarında bir yerde ilk ateş sırasında şehit düşmüştü. Yazarlar ve bilim adamları İstanbul Üçnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Çıkmadan sekretere uğradım ve adını sordum. Sitare, yeşil bir yıldız. Oldukça ender görülen bir şey olmalıydı bu. Ona da söyledim, kikir dedi ama gülmedi. Adını duyan herkes aynı espriyi yapıyor olmalıydı. 2:10 kala lobiye bitişik gürültülü lokantadaydım. Şef garson çoktandır uğramadığımı söyleyerek beni tanıdığını ima edince adamı süzdüm. Ama çıkaramadım. Güzin tam 2'de yürüyen merdivenlerin başında göründü. Zayıflamıştı ya da onu görmediğim 14 yıl boyunca birkaç santim daha uzamıştı. Beni hemen fark etti. En az 10 çift kıskanç erkeğin bakışları altında dostça öpüştük. İkimiz de pek değişmemiştik. Böyle söyledik birbirimize. Onu tanıdığımda oldukça gençti ama o zaman bile etkili, kadınsı bir çekim gücü vardı. Şimdi o güç daha da artmış, Adnan'ın oluşturduğu gölge üstünden kalkınca çekiciliği kendini daha özgürce ortaya koyan bir parlaklığa kavuşmuştu. Koyulaşan kadınlığı gibi derinlik kazanan yeşil gözleri hala yüzünün en etkili parçasıydı. Sadece bakmıyor, istiyor, soruyor, kendini sunuyor ama en çok merak uyandırıyordu. Konuştukça ve onu seyrettikçe bunu hissediyordum. İtalya'da 6 yıl kalmış, sonra orada tanıdığı birisiyle 2,5 yılda İngiltere'de yaşamıştı. İstanbul'a ne zaman döndüğünü, neler yaptığını anlatmadı. Şimdiki aklım olsa gitmezdim dedi birkaç kez. Ama sözleri içten bir pişmanlıktan çok, toplama çıkartma işlemi sonucunda vardığı soğukkanlı bir değerlendirmeyi andırıyordu. Yaptığı işlemde Adnan'ın yer almadığına bahse girebilirdim. Güzin her şeyin bir faturası olduğunu hatırlattığında yemeğin sonuna gelmek üzereydik. Tahmin ettiğim gibi halamın ölümünden haberi yoktu. Aldırmayacağını bildiğimden ben de söylemedim. Adnan'la da ilgili değildi istediği. Adnan'ın kısa ömürlü sıkıntıdan başka anı bırakmayacak kadar silik biri olduğunu söylerken özür diler gibiydi. Onu anlıyormuş gibi başımı salladım. Aslında anlıyordum. Adnan'ın zayıf kişiliği ile Güzin'in ulaşmak istediği başarının arasında derin bir uçurum vardı. Güzin bu köprüyü sevgiyle değil nefretle dokuyarak kurmuş, karşı tarafa geçince de Adnan'ı geride bırakıp köprüyü yıkmıştı. Adnan'ın kibarlığı ben nedense hep midesini bulandırmıştı. Benden küçük bir yardım istiyordu. 2 yıldan beri pazarlamayla, özellikle de gelişmiş grafik bilgisayarları satışıyla ilgileniyordu. Nejat'ın ajansının animasyon ve grafik bilgisayarlarının değiştirileceğini öğrenmişlerdi. Gülerek, işte hepsi bu dedi. Onu Nejat'la tanıştırmam yeterliydi. Yeterli? Sözcüğe iliştirdiği o ahlaksız tınıyı fark etmemek mümkün değildi. Gülümsedim, yanılıyordu. Nejat'ın Ayla'dan başkasına ilgi duyduğu görülmüş değildi. Ama bunu ona söyledim. Kendine güveni, güzelliğine beklenilmeyen bir sevimlilik katıyordu. Ona pekala Nejat'a götürürüm seni diyerek verdiği kartviziti cebime attım. Sıra kahveye gelince aslında çocuktum dediği eski günlerden söz ettik. Güldü, eğer askere gitmeseydim benimle dışarıda buluşacağını itiraf etti. Ama şimdi 35'ini geçmiş bir kadın olarak erkeklere yönelik ilgisi genç biri gibi tutkusal değil, yüzeyseldi, bunu hissediyordum. 14 yıldır yaptıklarımla ilgili hiç soru sormadı. Tüm merakı işine yönelmişti. Tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Uzaklaşırken onu bu kez arkasından seyrettim. Kalçaları eskiden de öyleydi, çok kışkırtıcıydı. Yarattığı etkinin biçiminden çok yürüyüşünden kaynaklandığını biliyordum. Yine de çevremdeki erkekler gibi kalçalarını çıplak görmeyi isterdim doğrusu. Otelden çıktıktan sonra kedi kumu ve birkaç çeşit mama alarak hemen eve döndüm. Duyuru panosunda kediyle ilgili bir haber yoktu. Sabah gördüğüm üstünde adımın yazılı olduğu kağıt ise kaldırılmıştı. Kedi açtığım ilk mamayı itiraz etmeden daha önce tadına bakmış gibi iştahla yedi. Çok acıkmıştı. Ona bir at bulsa mıydım? Çabucak vazgeçtim bu fikirden. At koymanın sahiplenmenin kaba ve açık biçimi olduğu için. Hem benim onu sahiplenmek gibi bir niyetim de yoktu. Kediyi mamasıyla baş başa bırakarak Nazan'la buluşmadan önce biraz dinlenmek umuduyla yatak odasına geçtim. Televizyonu açıp müzik çalan bir kanal buldum. Nazan o akşam yine halamı sormadı. Yorgun görünüyordu. Birden artık ona güvenmediğimi hissettim. Becerikli yardımcısının akşamüstü hazırladığı soğuk şeyleri yedik. Özel günler için sakladığını bildiğim kalecik karası şişelerinden birini açınca kuşkum arttı. Yarım saat boyunca hafta sonu kaçırdığımız, aslında kaçıran ben değildim oydu, turnuvanın dedikodularını anlatıp durdu. Saat 10'a bile gelmemişti yatağa gitmemizi istediğinde. Hayır dedim, onu burada salonda az ötedeki deniz manzaralı koltukta yüzü boğaza kalçaları bana dönük istiyordum. Güldü. İstediği içine girmem. Ankara'dayken 2 günlüğüne uzak kaldığı hazları ona vermemdi. Yeri benim için fark etmez dedi. İstediğini yaptım. Hoşuna gideceğini bilerek hafifçe canını acıtarak girdim içine. Kalçalarını kasıklarıma yaklaştırdıkça güzini ve aşıyı düşünerek sert darbelerle ard arda sarstım onu. İçinden çıkınca Nazan her zaman yaptığı gibi yüzü koyun uzanmak yerine merakla geri döndü. Şaşırmış sesi de değişmişti. Ama bunun üstünde durmadım. İkimiz de yorgunduk. Birlikte uyuduk. Sabah her zamanki gibi 10'dan önce kalktım. Nazan hayatı boyunca sabahları asla saat 10'dan önce uyanmamış bir kadın gibi yatıyordu. Duş yapıp akşam bitiremediğimiz şişedeki şarabı kadehi boşalttım. Belki erkendi ama böyle bir içki israf edilmemeli diye düşünüyordum. Şarabı beyaz peynirle içerken. Sonra iç huzuruyla kapıya doğru yürümeye hazırlanıyordum ki sesini duydum. Geri döndüm. Nazan yanıma kadar gelmişti, bakışlarını gözlerime dikip, ''Tanrı aşkına, asla hüzünlü bakışlar istemiyorum. Kesinlikle anladım.'' dedi. İkimiz de kapının önündeydik ve ayaktaydık. Bir an sanki halamdan söz edersem acıma duygusunu uyukladığı yerden çıkarabilirim sandım ama konuşamıyordum. Neden sonra Nazan'ın açık, çalkantılı bir denizi andıran varlığından kendimi yalnızlığıma attım. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.